Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. PIK, psikolog Anders Ericsson ile bilim yazarı Robert Poole'un uzmanlığın nasıl geliştiğini inceleyen popüler bilim ve kişisel gelişim kitabıdır. Kitabın temel amacı, olağanüstü performansın yalnızca doğuştan gelen yetenekle açıklanamayacağını, doğru biçimde düzenlenmiş uzun süreli çalışmayla büyük ölçüde geliştirilebileceğini göstermektir. Ericsson, müzisyenler, sporcular, satranç oyuncuları ve güçlü hafıza becerileri olan kişiler üzerine yürüttüğü uzun yıllara dayanan araştırmalardan hareket eder. Ancak PIK basitçe daha çok çalışmayı önermez. Tekrarın niteliğini, hedeflerin açıklığını, geri bildirimin rolünü ve kişinin mevcut düzeyinin biraz ötesine geçmesini merkeze alır. Kitap aynı zamanda Malcolm Gladwell'in yaygınlaştırdığı 10.000 saat fikrinin eksik yorumlanmasına karşı çıkar. Belirleyici olan yalnızca harcanan süre değildir, o sürenin nasıl kullanıldığıdır. Böylece eser, iş hayatından eğitime, müzikten spora kadar farklı alanlarda beceri edinmenin bilimsel temellerini anlaşılır bir dille ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak doğuştan yetenek anlatısına karşı geliştirilebilir performans yaklaşımı. PIK'in en tartışmalı ve belirleyici iddiası, insanların çoğu zaman üstün performansı doğuştan gelen bir armağanla fazla hızlı açıklamasıdır. Ericsson ile Poole, bir kişinin başlangıçtaki özelliklerinin, ilgisinin veya fiziksel avantajlarının önemsiz olduğunu söylemez. Buna karşın, bu unsurların tek başına uzmanlığı açıklamakta yetersiz kaldığını savunur. Bir kemancının notaları hızla okuması, deneyimli bir hekimin önemli belirtileri erken fark etmesi ya da güçlü bir satranç oyuncusunun tahtadaki olasılıkları çabuk kavraması, dışarıdan bakıldığında doğal bir sezgi gibi görünebilir. Kitaba göre bu hızın önemli kısmı, yıllar içinde kurulan beceriye özgü bilgi yapılarından doğar. Bu bakış, insanın kapasitesini sabit bir ölçü olarak değerlendirmek yerine, öğrenme koşullarıyla birlikte değişen bir süreç olarak ele alır. Türkiye'de sınav başarısı, müzik kulağı ya da spor becerisi konusunda sık rastlanan yetenekli doğdu. Yeteneği yok gibi yargıları sorgulamak için de kullanışlıdır. Yine de kitap, herkesin aynı sürede veya aynı üst düzeyde sonuç alacağını vaat etmez. Alanın gerekleri, eğitime erişim, kaliteli öğretim, sağlık ve ayrılan zaman sonuçları etkiler. Esas vurgusu şudur, başlangıçtaki performans, ulaşılabilecek düzeyin kesin ve değişmez bir sınırı değildir. İkinci olarak, amaçlı pratik. Sıradan tekrarın neden ötesine geçer? Kitap, insanların günlük dilde pratik dediği etkinlikle gerçek gelişme sağlayan çalışmayı birbirinden ayırır. Aynı işi uzun süre yapmak, örneğin her hafta arkadaşlarla tenis oynamak, işte benzer raporları hazırlamak veya bir müzik parçasını baştan sona tekrar etmek belli bir akıcılık sağlayabilir. Fakat bu tür alışkanlıklar zamanla otomatikleştiğinde gelişim yavaşlar. Ericsson'un amaçlı pratik yaklaşımı ise açık ve dar hedefler ister. Bir piyanist yalnızca eseri çalmak yerine belirli bir geçişte ritmi korumayı çalışmalıdır. Bir sunum yapan kişi de sadece daha çok sunum yapmak yerine açılışını daha anlaşılır kurma veya sorulara verdiği yanıtları kısaltma gibi ölçülebilir bir noktaya odaklanabilir. Çalışma, kişinin rahatça yaptığı şeyin biraz dışına çıkmalıdır. Hataların görünmesi bu nedenle başarısızlık işareti değil, çalışmanın yönünü belirleyen veridir. Ayrıca tam dikkat gerekir. Telefon, yorgunluk veya çok sayıda kesintiyle yapılan uzun bir çalışma, odaklanmış kısa bir çalışmadan daha verimsiz olabilir. Bu yaklaşım, belirsiz büyük hedefleri küçük parçalara ayırmayı sağlar. Ancak düzenli kayıt tutmak, uygun alıştırmaları seçmek ve zorlanmaya devam etmek gerektiği için sıradan tekrardan daha fazla zihinsel enerji ve süreklilik talep eder. Üçüncü olarak, geri bildirim ve öğretmenler gelişim tıkanıklıklarını nasıl aşar? PIK, tek başına çabanın yeterli olmadığını özellikle vurgular. Bir kişi neyi yanlış yaptığını, hedefe ne kadar yaklaştığını ve hangi alt becerinin sınırlayıcı olduğunu bilmiyorsa, aynı hatayı daha çok tekrar edebilir. Bu yüzden geri bildirim, amaçlı pratiğin zorunlu parçalarından biridir. Bazı alanlarda sonuç hemen görülebilir. Okekçu'da atışın hedefe değip değmediği, yabancı dilde telaffuzun anlaşılıp anlaşılmadığı kolayca fark edilir. Buna karşılık yönetim, öğretmenlik, tasarım veya tıbbi karar verme gibi alanlarda geri bildirim daha geç, karmaşık ve bazen yanıltıcı olabilir. Kitap bu durumlarda deneyimli bir öğretmenin, koçun veya dikkatli değerlendirmenin değerini öne çıkarır. İyi bir rehber yalnızca yanlışları söylemez, kişinin mevcut düzeyine uygun bir sonraki zorluğu belirler ve karmaşık beceriyi çalışılabilir parçalara böler. Ayrıca kişi bir platoya ulaştığında, yani aynı çabaya rağmen ilerleyemediğinde yöntemi değiştirmeye yardım eder. Bu anlayış, Türkiye'de usta-çırak ilişkilerinin güçlü olduğu zanaat ve sanat alanlarıyla da örtüşür, fakat otoriteye körü körüne bağlılığı gerektirmez. Etkili geri bildirim somut, zamanında ve eyleme dönük olmalıdır. Kişinin öz değerlendirme becerisi de zamanla gelişir. Uzmanlaşma ilerledikçe dışarıdan gelen düzeltmeyi iç gözlemle tamamlamak mümkün hale gelir. Dördüncü olarak zihinsel temsiller. Uzmanların hızlı karar verme gücünü açıklar, kitabın yalnızca çalışma disipliniyle sınırlı olmayan en önemli kavramlarından biri zihinsel temsillerdir. Zihinsel temsil, bir alandaki önemli bilgileri seçmeye, düzenlemeye ve anlamlandırmaya yarayan gelişmiş iç modellerdir. Uzman bir satranç oyuncusunun taşları tek tek ezberlemek yerine anlamlı dizilişleri görmesi, deneyimli bir müzisyenin duyduğu hatayı yalnızca fark etmekle kalmayıp nedenini tahmin edebilmesi bu yapılarla ilişkilidir. Benzer biçimde iyi bir öğretmen öğrencinin yanlış cevabını sadece doğru veya yanlış diye sınıflamaz, hangi kavramın eksik olduğunu ayırt eder. Pike göre pratik ile zihinsel temsil arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Daha iyi temsiller, daha kaliteli kararlar ve daha etkili alıştırmalar sağlar. Zorlayıcı, geri bildirimli çalışmalar da temsilleri ayrıntılandırır. Bu nedenle uzmanların hızlı tepkileri gizemli bir içgüdü olarak görülmemelidir. Hız çoğu kez geçmiş deneyimlerin düzenli biçimde işlenmesinden gelir. Kitabın bu yönü iş dünyasına da uygulanabilir. Bir yöneticinin toplantılarda yalnızca konuşma pratiği yapması yerine güçlü kararların hangi bilgiye dayandığını incelemesi daha değerlidir. Bununla birlikte zihinsel temsil genel bir zeka tekniği değildir. Her alanın kendine özgü örüntüleri vardır. Finansal analiz için geliştirilen model, cerrahi, futbol veya klasik Türk müziği icrasında doğrudan kullanılamaz. Son olarak, beynin uyarlanabilirliği ve 10.000 saat kuralının eksikliği, peak, beynin deneyime karşı değişebilme kapasitesini, yani nöroplastisiteyi, öğrenmenin biyolojik zemini olarak ele alır. Düzenli ve hedefe dönük çalışma, yalnızca bilgi biriktirmek anlamına gelmez. Algılama, dikkat, bellek ve hareket kontrolü gibi süreçler de çalışılan beceriye uyum sağlayabilir. Kitapta ele alınan mutlak kulak örneği, bazı özelliklerin değişmez bir doğa vergisi sayılmasına itiraz etmek için kullanılır. Erken yaş, uygun eğitim ve yoğun çalışma belirli becerilerin gelişimini kolaylaştırabilir. Ancak eserin genel mesajını, herkesin her beceriyi aynı biçimde ve sınırsız olarak kazanacağı şeklinde okumak doğru olmaz. Erikson'un asıl karşı çıktığı yaygın sadeleştirme, uzmanlığın otomatik olarak 10.000 saat sonunda geldiği düşüncesidir. Saat sayısı, çalışmanın niteliğini, geri bildirimin kalitesini, öğretmenin etkisini ve alanın yapısını gizler. 10 yıl boyunca yanlış tekniği tekrar etmek uzmanlık üretmez. Ayrıca bazı mesleklerde güvenli ve doğru geri bildirim düzeni kurmak, müzik veya spor gibi alanlardan daha zordur. Bu nedenle kitap, sayılara dayalı kısa yol arayanlar için bir reçete sunmaz. Bunun yerine öğrenme planının sürekli gözden geçirilmesini önerir. Hangi performans göstergesi gelişiyor, hangi hata tekrar ediyor, bir sonraki küçük ama zorlayıcı adım ne olmalı soruları önem kazanır. Böylece ilerleme, takvimdeki saatlerden çok değişen performans kanıtlarıyla değerlendirilir. Sonuç olarak peak. Bir beceride daha bilinçli ilerlemek isteyen öğrenciler, sanatçılar, sporcular, profesyoneller, eğitmenler ve çocuklarının öğrenme sürecini desteklemek isteyen ebeveynler için değerli bir çerçeve sunar. Özellikle aynı işi uzun zamandır yaptığı halde gelişiminin durduğunu düşünen okur, kitaptan doğrudan yararlanabilir. Eserin pratik katkısı, büyük ve belirsiz hedefleri ölçülebilir alt becerilere ayırmayı, çalışmayı, geri bildirimle düzenlemeyi ve rahat tekrar yerine kontrollü zorlanmayı öğretmesidir. Entelektüel katkısı ise uzmanlığı gizemli bir yetenek anlatısı olmaktan çıkarıp gözlemlenebilir öğrenme süreçleri üzerinden açıklamasıdır. Bu yaklaşım, kişinin kendi sınırları hakkındaki peşin yargılarını daha dikkatli değerlendirmesine yardımcı olur. Benzer kişisel gelişim kitaplarından farkı, ilham verici sloganlara veya tek bir alışkanlık listesine dayanmamasıdır. Erikson'un uzmanlık araştırmalarını temel alır ve 10.000 saat gibi kolay yayılabilen formüllerin neden yetersiz olduğunu açıklar. Bununla birlikte okur, kitabı evrensel ve garantili başarı vaadi gibi görmemelidir. Her alanın fırsatları, maliyetleri ve geri bildirim koşulları farklıdır. Peake'in en kalıcı gücü, bu farklılıkları yok saymadan ortak bir soru sormasıdır. Daha fazla tekrar etmek yerine, bir sonraki çalışmayı gerçekten daha öğretici hale getirmek için neyi değiştirmeliyiz? Bu soruya verdiği sistematik yanıt, kitabı öğrenme ve performans literatüründe ayırt edici kılar. Destek olmak isterseniz Anders Erikson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.